Hitler'in Sosyetik Doktoru ve Bir Bağımlılık Hikayesi. 24 Haziran 2020. Yazan İbrahim Sarbay. Seslendiren Handan Karaatlı. 1942'nin sonlarında Rusya'nın Stalingrad kentinde Nazi Almanyası'nın 6. Ordu Komutanı General Friedrich von Paulus, sayıca üstün Rus birlikleri tarafından kuşatılacağını anladığında Hitler'e haber uçurur ve birliklerini geri çekme izni ister. Hitler şöyle bir cevap gönderir: Stalingrad'ı yine de elde tutmayı başarabilecekseniz geri çekilebilirsiniz. Bu saçma cevaptan bir şey anlamayan ve hem geri çekilip hem şehri elde tutmanın yolu olmadığına kanaat getiren von Paulus şehirden geri çekilemez. Stalingrad gerçekten de birkaç hafta sonra kuşatılır ve Ocak 1943'te 6. Ordu Ruslara teslim olur. Stalingrad Savaşı'nda 800 bin Mihver Devleti askeri ölür ve savaşın sonunu görmeyi başaran 90 bin asker de Sibirya'ya sürülür. Onların sadece 6 bini Sibirya'ya sağ ulaşabilir. Bu korkunç hezimet 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirir. Peki Hitler bu saçma kararı hangi atmosferde aldı dersiniz? Önce biraz gerilere gitmek lazım. Kahvenizi alın, başlayalım. Paulus ve yardımcıları Stalingrad'a teslim olurken akıllarında tek bir soru vardı. Ne demeye geri çekilmedik? Gaz problemleri. Hitler küçüklüğünden beri hazım problemleri yaşar. Ne zaman stres yaşasa şiddetli karın ağrıları başlar. 40'lı yaşlarına geldiğinde karın ağrıları sıklaşır. Dönem dönem kabızlık ve ishal arasında gider gelir. Bir nevi irritable bağırsak sendromundan muzdariptir anlayacağınız. Bazen yemeklerin orta yerinde sıkışınca aniden kalkar gider. Misafirler ne olduğunu anlayamaz. Kendilerini sinirlenmiş olmasından korkarlar. Sıklıkla geri de dönemez. Masadakiler bir başlarına kalırlar. Hitler elbette bu derdin çaresini arar. Ancak kullandığı ilaçlardan fayda görmeyince eti, sütü, yağı hayatından tamamen çıkarır. Yemek listelerini lifli besinler kaplar. Beslenme tarzındaki bu dramatik değişiklik de sancılarını azaltamaz. O sıralarda Hitler'in kişisel fotoğrafçısı Henry Hoffman, cemiyet hayatının aranan doktoru Dr. Morrell tarafından tedavi edilmiş ve iyileşmiştir. Karın ağrılarından ve bacaklarındaki egzamadan muzdarip olan Hitler'e durumu açar. Bir de ona görün isterseniz der. Hitler 1936'da bir Noel partisinde Doktor Morrell ile tanışır. Doktoru bir kenara çeker, dertlerini anlatır. Doktorlarının çay ve sade tost ile beslenmesine salık verdiklerini ama bu diyetin şikayetlerini geçirmek şöyle dursun, yorgun ve bitap düşmesine neden olduğunu söyler. Aman doktor der, derdime bir çare. Doktor Morrell gözlerini kısar. Hallederiz Führerim der. Bir yıla kalmaz tereyağından kıl çeker gibi alırım egzama ve ağrılarını. O iş bende. Hitler'in içini çocuksu bir mutluluk kaplar. Medyatik doktor Theodor Moral. Almanya esasen tıpta iyi bir devlettir. Birçok uzman hekim ülkenin dört köşesinde görev yapar. Ancak Naziler bu alanı da mahveder. Irkçı fikirler ve saçma sapan bilimsel teorilerle tıbbı da bezerler. Bu arada Nazi fikirlerini desteklemeyen hekimleri de meslekten uzaklaştırırlar elbette. Yine de Almanya'da hala işinin uzmanı hekimler vardır. Nazi Almanya'sının bir numarası sağlığını emanet ettiğine göre Doktor Moral da bu hekimlerden biridir herhalde, değil mi? Pek değil. Theodor Gilbert Moral, Hitler'den 3 yıl önce 1886'da Yukarı Hesse'de doğar. 1945 tarihli bir gazeteye bakılacak olursa yarı Yahudidir. Fransa'da tıp okur, Münih'te kadın doğum ihtisasını tamamlar. 1914'e kadar gemi doktorluğu yapar. Birinci Dünya Savaşı patlak verince cepheye koşar. 1918'de askeriyeden ayrılır ve Berlin'de kendi muayenehanesini açar. 2 yıl sonra zengin bir aktris olan Hannelore Moller ile evlenince başına talih kuşu konar. Eşinin servetiyle zengin muhiti Kurfürstendamm Caddesi'ndeki muayenehanesini son moda eşyalarla kaplar. Üst sınıf müşterileri oynar. Deri ve zührevi hastalıklara odaklanan sıra dışı tedavi yöntemleri ünlüler arasında hızla yayılır, cemiyet hayatına balıklama dalar. Rüzgarı arkasına almayı iyi bilir. Hitler partinin başına geçtiği anda Nazi partisine koşar. Kısa zamanda ünü sınırları aşar, Romanya kralı ve İran şahı gel özel doktorumuz ol derler. Bu cazip teklifleri elinin tersiyle iter. İşin aslı Moral, gerçekten hasta olanları tedavi etmekten kaçınır. Bunları çaktırmadan ilgili hekimlere yönlendirirken sıklıkla psikosomatik şikayetlerle gelen ve kapısına servet döken ünlüleri bol ilgi ve alakaya boğar. Ne sürersen sür geçecek lezyonları tedavi eden sahte kremleri de eklenince hastaları kısa sürede şifa bulur. Moral'ın hanesine bir puan daha eklenir. Halbuki temel hekimlik konularında bile eksik ve umursamazdır. Masayı sildiği bezle bandaj yapacak, iğneyi sterilize etmeden ikinci hastada kullanacak kadar hem de. Moral'ın ince ilişkiler yaşadığı Mutalorf ilacı. Bugün aynı isimle hala satışta. Moral hekimliğinin yanı sıra girişimciliğe de meraklıydı. Yönetim kurulunda yer aldığı firma Mutaflor isimli bir ilaç üretir ki etken maddesi en güçlüsünden bir Bulgar köylüsünün dışkısından elde edilmesiyle övülmektedir. hazım problemleri için kullanılan ilaç bugünkü anlamıyla probiyotiktir. Organik hayat yaşayan bir Bulgar köylüsünün bağırsaklarında yaşayan bakterileri yutmanın kendilerine şifa getireceğine inanan on binler ilacı kapışır. Elbette Morrill, duygusal ilişkiler kurduğu mutaflörü uçana kaçana reçete etmekten kaçınmaz. Hitler de tedaviden payına düşeni alır. Mutaflör artı her öğün, Dr. Koster'in antigaz haplarından iki tablet, Hitler'in gaz problemleri için kullandığı yeni reçetesini oluştururlar. Hitler'in bağırsak problemleri aralıklarla ortaya çıkmaktadır ve ciddi bir psikolojik komponenti de vardır. Stres altına girdiğinde kramplar ve gaz çıkarma ihtiyacı başlar. Ne zamanki stres faktörleri ortadan kalkar, şikayetleri de yok olur. Kendini Morrill'ın şifalı ellerine teslim ettikten sonra kısa sürede şikayetlerinde gerileme olur ve birkaç ay sonra iyiden iyiye rahatlar. Bu arada egzama da geriler. Elbette Hitler iyileşmesini Morrill'ın ilaçlarına bağlar. Geçici bir iyilik yaşıyor olsa da Führer sonunda aradığı doktoru bulmuştur. Bugüne kadar der baş mimarı Albert Schipper'a. Hiç kimse sorunumun tam olarak ne olduğunu bulamamıştı. Tedavi metodu o kadar mantıklı ki ona tamamen güveniyorum. Reçetesini harfiyen uygulayacağım. Öyle de yapar. Morrill Hitler'in tam güvenini kazansa da tavırları, kilosu, kişisel hijyen eksikliği gibi nedenlerle Hitler'in yakın çevresi tarafından hoş karşılanmaz. Yağlı saçlar, kirli tırnaklar, kötü koku, insan içinde geğirme gibi huyları fazlasıyla can sıkar. Eva Braun bile Morrill'dan iğrenir ve Hitler'in Morrill'ın yaydığı kokulardan rahatsız olduğunu söyler. Führer ise, güzel kokusu için değil, sağlığımla ilgilensin diye çalıştırıyorum onu diye kestirir atar. Hitler Morrill'ı Hermann Göring ve Heinrich Himmler gibi Nazi yönetimindeki diğer isimlere de önerir. Ancak bu isimler Morrill'a yanaşmaz. Açıktan söylemeseler de sahtekar olduğuna inanırlar. Morrill'ın tavsiyeleri ilk başlarda sıradan şeylerdir. Ancak Hitler'in güvenini kazandıkça verdiği ilaçların sayısı da artar. Zaman içinde enzimler, ekstreler, stimülanlar, hormonlar, ağrı kesiciler, sedatifler, trankilizanlar, kas gevşeticiler, morfin derivileri, laksatifler gibi onlarca ilaç kullandırmaya başlanır. Bir tahmine göre 1940'ların başında Hitler toplamda 92 çeşit ilaç kullanmaktaydı. Elbette bu ilaçların bazıları sadece belli şikayetlerin ortaya çıkması halinde verilmekte, bazıları ise düzenli olarak kullanılmaktaydı. 1941 yazında Hitler'in haftada 120-150 arası ilaç aldığı ve Morrill tarafından kendisine günde ortalama 20 enjeksiyon yapıldığı söylenir. Kendisi de morfin işlerinin müdavimlerinden olan Hitler'in sağ kolu Hermann Göring bile bu sıklığa şaşırır ve Morrill'a Rah enjeksiyon uzmanı lakabını takar. Morrill'ın öz bakımının düşüklüğü çevresindekilerinin canını sıksa da Hitler tepkileri aldırmaz. Elbette stratejik insanların kullandığı ilaçlar da çok gizli kalmalıdır. Yöneticilerin hastalıkları öyle sağda solda konuşulmamalıdır sonra. Morrill bu durumdan fazlasıyla yararlanır. Führer'e hangi ilaçları uyguladığını soranlara sorgulayıcı bakışlar atar, cevap vermeye tenezzül etmez. Sonuçta Führer'in kullandığı ilaçları soracak cüretiniz varsa müttefik devletler ajanında olabilirsiniz pekala. Peki ya bu soruyu soran doktorsa? Gaz giderici niyetine atropin ve strikinin. Morrill elbette Hitler'in hizmetindeki tek doktor değildir. İki cerrah, Dr. Karl Brandt N. ve Dr. Hans Karl von Hasselbach, olası bir cerrahi duruma karşı Führer'i gölge gibi izlerler. Her yolculuğunda yanında olurlar. Bunun dışında çeşitli şikayetler için zaman zaman hizmet veren doktorlar da vardır. Mesela Hitler'in kulak zarı Temmuz 1944'te düzenlenen meşhur suikast girişiminde hasar gördükten sonra kulak burun boğaz uzmanı Irving Ginsing tarafından muayenehanesine gelmeye başlar. Doktor Brandt ve diğer doktorlar giderek artan enjeksiyon sayısından rahatsız olur ve zaman zaman hangi ilaçları uyguladığını soracak olurlar Morrill'a. Morrill kah vitamin der, kah glukoz enjekte ettiğini söyler. Fazla sık boğaz ederlerse de ihtiyacı olanı veriyorum der, kestirir atar. Doktor Gissing, suikast girişimi sonrası bir sabah ilk defa olarak Hitler'i muayeneye geldiğinde, Hitler'i hiç de propaganda görüntülerinde gördüğü gibi bulamaz. Saldırıda bacaklarına saplanan 200 kadar kıymığın ve delinen kulak zarının dışında Hitler'de gözle görünür bir güçsüzlük de vardır. Görüntülerdeki o hızlı, atik ve dik duruşlu adam gitmiş, beli eğrilmiş, omuzları çökmüş, yüzü ihtiyarlamıştır. Üstelik cildi de sararmıştır. Gissing gördükleri karşısında şaşkına dönerken Hitler'in sabah kahvaltısı bir tepsiyle odaya getirilir. Tepside ekmek ve portakal suyunun yanında markası anlaşılamayan bir takım ilaçlar ve metal bir ilaç kutusu vardır. Kutunun üzerine hızlı bir göz atar, Dr. Koster'ın antigaz hapları adını görür. Beyninde şimşekler çakar. Evine dönerken bu ilaçtan hemen bir kutu alır ve üzerinde yazan etken maddelere bakar. Sarı centyan, belladonna ve karga büken ekstresi. Sarı centyen Alplerde yetişen bir bitkidir. Hazmı kolaylaştırdığı bilinir ki orta çağda da panzehir olarak kullanılmıştır. Muhtemelen Hitler'e zararı olmayacaktır. Ancak ilacın içeriğindeki belladona ve kargabüken sırasıyla atropin ve sitriknin içerirler. Moral ilaç kutusuna bakmaya tenezzül etmiş midir bilinmez. Ancak bu antigaz ilacın günde en az 20 tane yutan Hitler'in yuttuklarından haberinin olmadığı aşikardır. O sıralar Hitler'in fiziksel ve ruhsal olarak çöküşte olduğunu artık herkes fark etmiştir. Tremoru belirginleşmiş, hafızası zayıflamıştır. Diyaloglarda sıklıkla kopar, duygu durumunun dengesi şaşar. Bir anda bağırır, eser gürler, bir an keyiflenir, coşkuyla kahkahalar atar. Giesing, Hitler'in bu ilacın yüksek dozda alınması nedeniyle zehirleniyor olabileceğini düşünür. Ancak bu çok ciddi bir iddiadır. Hitler'in kafası kızarsa işin ucu ölüme çıkabilir. Çaresiz haplardan birkaç tane alır, kendi üzerinde deney yapar. Karnına kramplar girer, bünyesine asabiyet kaplar. İlaçların zarar verdiğinden emin olur, soluğu Doktor Brandt ve Doktor von Hasselbach'ın yanında alır. Brandt ve von Hasselbach bu ihbardan hoşlanır. Zaten haz etmedikleri moraldan böylece kurtulduklarını düşünerek sevinirler. Brandt Hitler'in yanına koşar. İlaçların zararlı olduğunu anlatır, moralın hatalı olduğunu fısırdar. Böyle bir ihtimal karşısında aklı başında bir insan en azından bir durur düşünür. Ama Hitler tam aksini yapar. Tutar Brandt'ı ve hem de von Hasselbach'ı kovar. Müzevir Giesing'i ise kapının önüne koyar. Brandt birkaç ay sonra tutuklanacak ve Nuremberg hapishanesinde idam cezası alacaktır. Moral bile verdiği ilaçların fare zehri içeriyor olma ihtimalinden etkilense de Hitler'in umurunda olmaz. Bunların sadece bağırsak gazlarımı alan kömür tabletleri olduğunu düşünüyorum. Ne zaman alsam kendimi iyi hissediyorum der geçer. Yine de azıcık söz dinler, bu hapı daha az almaya başlar. Çok amfetamin, az vitamin. Hitler nereye giderse Moral da peşinden gider. Halbuki sorunun kökeni Hitler'in aldığı gaz ilaçlarında değildir. 1930'ların sonundan itibaren önemli bir toplantı veya konuşma gibi ara gaz ihtiyacı duyduğu anlarda Hitler'e Moral tarafından intravenöz ilaçlar uygulanır. Moral, küçük yaldızlı paketlerde getirdiği maddeyi su ile karıştırıp damardan uygular. Bunun ne olduğunu soranlara ise vitamultin der. Kalsiyum ve vitaminlerden oluşmaktadır güya. İnanan olursa. Hele 1941'e gelindiğinde işler çığırından çıkar. İğneler her sabah Hitler daha yatağından çıkmadan yapılmaya başlanır. Bu enjeksiyonlar sırasında daha damar iğneden çıkmadan Hitler'in gözleri açılır. O suratsız adam gider, yerine tam uyanık, konuşkan bir adam alır. 1943'te günlük enjeksiyon sayısı 2'ye çıkar. Cepheden kötü haberler geldikçe enjeksiyonların da sayısı artar. 1944'e gelindiğinde Moral artık enjeksiyon yapacak ben bulamaz hale gelir. En azından bir defasında Hitler'in seyahat ettiği treni daha rahat enjeksiyon yapabilmesi için durdurduğu bilinmektedir. Moral bir asistanına verdiğim ilaçlara tolerans gelişiyor der. Bir enjeksiyonda 2 santimetre küp dozunda veriyordum, sonra 4 oldu, sonra 10'a çıktı. Şimdi ise 16'dayım. Elbette Moral'ın iddia ettiği gibi bu iğnelerin vitamin veya glukoz içermesi mümkün değildir. Ne bu ilaçlar verildiği kişiyi böyle coşturur, ne de zamanla bu ilaçlara tolerans gelişir. Moral'ın enjektörlerinde uyarıcı bir madde olduğunu bir kere hastane kapısından geçen bile kolayca anlar. Hitler, yaldızlı paketlerden birini iyilik olsun diye Himmler'a verince işin sırrı çözülür. Himmler hemen maddeyi sinir sistemi doktoru Ernst Günther Schanke iletir. Yapılan laboratuvar analizinden net bir sonuç çıkar. Metamfetamin. Bildiğiniz gibi metamfetamin düşük dozlarda alınsa uyku problemleri, iştahsızlık yapar. Doz arttıkça yan etki listesi de uzar gider. Öfori, iritabilite, paranoya, dürtüsellik. Metamfetamin kullanan kişi duygu kontrolünü kaybeder. Ufacık detaylara takılır. Büyük resim uçar gider. Doğru düşünemez, doğru hareket edemez olur. Bağımlı lider. Şimdi bir durup düşünelim. Nazi Almanyası, dünya tarihinin en büyük savaşında dört koldan taarruzdadır ve alınan bütün kararlar bir adamın iki dudağı arasından çıkmakta. Zaten çılgınca kararlar alabilen bu adam, bir de farkında olsa da olmasa da narkotik bağımlısı olmuştur. Günler geçtikçe durum o kadar karanlık bir hal alır ki, karargahındaki generaller bile Führer'in aklının yerinde olup olmadığından emin olamazlar. Metamfetaminin psikolojik yan etkilerinin yanı sıra fiziksel yan etkileri de vardır artık. Seyirmeler, tremorlar, cildini ısırma gibi kompulsif davranışlar bunlardan sadece bazılarıdır. Hitler'in seyirmeleri vardır. Başını jerkler şeklinde kontrolsüzce sallar. Sol elinden sol bacağına, daha sonra ise sağ eline uzanan tremorda cabası. Bunların dışında ise en az iki stereotipik davranışı vardır. Biri tırnak yataklarındaki derileri ısırmasıdır, diğeri ise ensesini sürekli kaşıması. Öyle ki bu kaşımalar yüzünden ensesi enfeksiyon kapar. Araştırmacılar Hitler'in son yıllarda sol bacağında görülen aksamanın SVO sekeli olduğunu düşünüyorlar. Kronik metamfetamin kullanımının kardiyovasküler sistemi ciddi anlamda etkileyerek MI ve SVO riskini artırdığı bilinen bir gerçek. Hitler'in Temmuz 1941 ve Eylül 1943'te çekilen EKG'leri arasında MI lehine farklılıklar görülüyor. Üstelik Moral'ın tıbbi kayıtları arasında da Haziran 1943'e ait bir tıp dergisinden kesilmiş bir sayfa dikkat çekiyor. Başlık manidar, kalp krizi nasıl tedavi edilir? Hitler'in hayatı boyunca muhtemelen birden fazla SVO ve en az bir kez MI geçirdiği düşünülüyor. 56 yaşında sağlıklı bir yetişkinin birden çok SVO ve MI geçirmesi çok sık rastlanan bir durum değil. Araştırmacılar bu duruma IV metamfetaminin yol açmış olabileceği kanaatindeler. Ölüm ayırana dek. Moral son yıllarında Hitler'in dizinin dibinde yaşar. Sığınaktaki odası Hitler'in odasının hemen yanındadır. Moral son günlerine kadar Hitler'in yanından ayrılmaz. Savaşın kaybedileceği ve Berlin'in düşeceği artık kesinleştiğinde, Führer'in yakın çevresi Güney Almanya dağlarına kaçarak ordudan geri kalan askerlerle direnişin sürdürülmesini önerirler. Hitler tüm ısrarlara rağmen şehri terk etmek istemez, başkentinde ölmek istemektedir. Ancak yanındakilerin kendisini bir ilaçla uyuşturup iradesi dışında şehirden kaçırmasından korkar. Böyle bir senaryoda bile şırıngayı kimin tutacağı da az çok bellidir. Moral. Doktor elinde şırınga ile 21 Nisan'da Hitler'in odasına geldiğinde Führer öfkelenir ve görevine son verdiğini haykırır, odasından kovar. Berlin'e yağmur gibi bomba yağarken bu kovulma Moral'ın canına minnettir. İlk uçakla şehirden kaçar. Moral savaşı sağ salim atlatmıştır atlatmasına ama hastalıklar peşini bırakmaz. Birkaç gün içerisinde kardiyak şikayetlerle hastaneye başvurur, taburcu olur. 17 Temmuz 1945'te Amerikalılar tarafından tutuklanır ve hapse atılır. İncelemeler sonucunda savaş suçu işlemediğine kanaat getirilerek serbest bırakılır. Sorgularda Moral'a sorulan sorulardan biri penisilin ilacını nasıl elde ettiğidir. Çünkü o dönemde henüz Amerikan ordusunun ilk defa denemeye başladığı penisilini Hitler'e suikast girişimi sonrası topikal olarak kullandığı bilinmektedir Moral'ın. Moral kemküm eder. Ben bilmiyorum penisilin falan der. Moral'ın eline hiç penisilin geçmediği, sahte penisilin üretip pazarladığı anlaşılır sonra. Serbest kalmasını takiben Moral'ın sağlığı giderek bozulur ve Haziran 1947'de tekrar hastaneye kaldırılır. SVO geçirdikten sonra Mayıs 1948'de hayata gözlerini yumar. Nazilerde tek suçlu Hitler mi? Hitler'in sağlık durumu ve hastalıkları ile ilgili herkesin bir fikri var. Sifilis, Parkinson, Huntington ve daha birçok hastalık Hitler'e atfedilmiş durumda. Ancak bugün hiçbirini ispatlamak mümkün değil. Peki ya söylentiler doğruysa? Alman tarihçi Hans Ulrich Wehler, Nazi Almanyası'nın yükselişini Hitler'in hastalıklarına veya ilaçlarına bağlamayı reddediyor. Bakış açısı şu, her şeyi hasta bir adam yaptı diyerek Nazi Almanyası'nın tüm suçunu bir kişiye yıkıyoruz. Nasyonal sosyalist politikaları Hitler'in olası monarşizmine veya sadomozaşist olup olmadığına bağlamak bize ne yarar sağlayacak? Hakkı var. Sonuçta yukarıda adı geçen Hermann Göring veya Heinrich Himmler veya diğer parti üyeleri Hitler'den daha az suçlu sayılmazlar Nazi Almanya'sının politikalarında. Ama narkotik madde bağımlılığı Hitler'in ve ülkesinin kararlarını etkilemiş olabilir pekala. Üstelik Moral ve diğerlerinin notları Hitler'in aralarında narkotiklerin de bulunduğu çok sayıda ilaç kullandığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlıyor. Birçok tarihçi İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktasının Hitler'in aldığı yanlış kararlar olduğu konusunda hemfikirler. Hitler komutanlarının kazanma ihtimalleri olmasa bile ele geçirdikleri topraklarda tutunmaya çalışmalarını ve asla geri çekilmemelerini emretmişti mesela. Küçücük detaylarda boğulurken büyük resmi kaçırmaya başlamış, kaybedeceğinin farkına bile varamamıştı sonra. Kelebek etkisi. Sahi Avrupa'nın savaşın 1945 baharında sona erebilmesinin ve daha da uzamamasının temeli Hitler'in hazımsızlık sorunu ve sosyetik doktoru ve bağımlılığı olabilir mi sırasıyla? Ne demişler? Bir çivi bir nalı kurtarır, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutansa bir orduyu, bir ordu da bir ülkeyi kurtarır. Siz deyin kelebek etkisi, biz diyelim nal çivi. Müttefiklerin İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük şanslarından biri Hitler'in gaz sorunu ve Moral'ın vitamin glukoz dolu enjektörleri olabilir. İyi günler dilerim.